Ayrım 19, Samizdat, Soner Yalçın, sayfa 208. 7. gün, 20 Şubat 2011, Pazar. Bugün pazar, bugün ilk defa güneşe çıkmadım ama bugün ilk defa cezaevi böreği yedim. Oktay Yıldırım yaptı, hazır lavaş ekmeği kullanarak, içine kavurma beyaz peynir koyarak. Semaverin su buharında pişirdi, zahmetli iş, komando usulü diye tarif etti. Barış Pehlivan sürekli Oktay Yıldırım'a hukuki süreçle ilgili sorular yöneltiyor. İtiraz dilekçesi ne zaman yazılır vesaire. Kahvaltıdan sonra volta atmaya beton havluya çıktım. Elimde Oktay Yıldırım'ın hediye ettiği zeytin çekirdeklerinden cezaevinde yapılmış tesbih var. Sonra koğuş arkadaşlarım da eşlik etti. Barış volta atmakta zorlanıyor, sürekli yolumuzu kesiyor. Öğreteceğiz artık. Volta'nın gündemi Hürriyet yazılarının nasıl yazılacağıyla ilgili. Bugün pazardı ve haftalık yazım yoktu. Yazamamıştım doğal olarak. Peki cezaevinden kaynakça bulup yeni yazılar kaleme almak zor olmayacak mıydı? Oktay Yıldırım'ın küçük bir kitaplığı vardı, biraz da dergi. İlk kaynaklar bunlar olacak mecburen, sonra dışarıdan kaynaklar getirtirim. Peki makaleyi Hürriyet'e nasıl göndereceğim? Acele posta servisiyle. O halde hemen yazmaya başlamalıyım ki gazeteye yetişebilsin. Tutuklanmadan önce sivil hayatta her perşembe gününü Hürriyet yazısına ayırırdım. Sanıyorum cezaevinde yazı günüm cumartesi ya da pazar olacak. Bu arada Oktay Yıldırım 4 yıllık cezaevi yaşamında Ergenekon bombalarının sırrı ve Savaşmadan Kaybetmek, Türkiye'nin Silahsız İşgali adlı iki kitap yazmıştı. Bugünlerde de Mehmetçik, Tarihsel ve İdeolojik Kökeni kitabını bitirmek üzereydi. Türk askerlik tarihi konusunda sürekli soru yöneltiyordu. Harp ve askerlik tarihine hep merak salmışımdır. İyi ki okumalar yapmışım zamanında, az da olsa bilgi sahibiyim. Ama Oktay Yıldırım'ın isteği bitmek bilmeyecek gibi. Bir de okumak üzere kitabının ilk nüshasını vermesin mi? Daha cezaevine geleli 2 gün oldu, çalışmaya başladım. İlk görev kitap editörlüğü. Karşılığında yemek yapmaya karışmam dedim. Kabul edildi. Bulaşığı da Barış yıkayacak. Bir de Hürriyet'e yazacak konu bulsam hiç derdim kalmayacak. Yaşadığım gözaltı tutukluluk sürecini anlatsam harika pazar yazısı olur. Ama Hürriyet yazacaklarımı taraflı bulabilir. Zaten iktidarla hep sorun yaşıyorlar. Bir de ben yük olmayayım. Gazeteler geldi, bakalım neler yazılmıştı yine. Evet, şaşırtıcı bir durum yok. Neoliberal çevreleriyle cemaatçiler el birliğiyle itibarsızlaştırma kampanyasına devam ediyor. Eli silahlı, yani kalemli, idam mangasının önündeyiz. Ellerimiz, kollarımız bağlı. Bunu Ahmet Hakan'ın yazısından anladım yine. Bir tiyatrocu dolandırıcılıktan içeri atıldığında memlekette sanat düşmanlığı aldı başını gidiyor demek ne kadar mantıksızsa, bir edebiyatçı karısını öldürmekten içeri atıldığında ülkede kültür düşmanlığı aldı başını gidiyor demek ne kadar mantıksızsa, bir gazeteci de örgüt üyeliğinden içeri atıldığında gitti basın özgürlüğü gitti diye feveran etmek o kadar mantıksızmış. Yazıp çizmek ayrı bir işmiş, örgüt üyeliği ayrı bir işmiş. Bu nedenle gazeteciler içeri atılıyor, sıra kimde diye çırpınmak yerine tehlikeli bir örgüt üyesi içeri atıldı diye kendimizi güvende hissetmemiz gerekirmiş. Kimden mi çıktı bu çakma Çin malı argüman? Kimden çıkacak? Uçsuz bucaksız bir özgürlük şampiyonu olan Gülay Göktürk'ten. Bir başka özgürlük şampiyonumuz Cengiz Çandar da argümansız kaldım anne edasıyla atladı bu görüşün üzerine ve heyecanla alıntıladı köşesine. Madem öyle, o halde biraz sakin olun şampiyonlar diye seslenerek bu iki ismi aklı selime davet edelim. Bakın şampiyonlar, Soner Yalçın karısını kör testereyle keserken suçüstü yakalanmış olsa ve biz de eyvah gitti basın özgürlüğü diye ağlaşsak sonuna kadar haklı olursunuz. Ya da Soner Yalçın kar maskesiyle banka soyarken suçüstü yakalanmış olsa ve biz de hep bir ağızdan sıra hangimizde diye sorup dursak yine sonuna kadar haklı olursunuz. Ama insaf edin ve elinizi, eğer gramı kaldıysa vicdanınızın üstüne koyarak söyleyin. Bir ressamın resim yapması ile dolandırıcılık yapması arasındaki kesin ve muazzam alakasızlık Soner'in durumunda söz konusu edilebilir mi? Ya da bir edebiyatçının kitap yazması ile karısını doğraması arasındaki kesin ve müthiş alakasızlık. Soner'in durumuna uyarlanabilir mi? Hadi savcıların gözaltındaki Soner Yalçın'a, hiç gazeteci söyle bakalım o haberleri neden yaptın diye sormasını es geçelim. İnsan hiç değilse Ergenekon davasının açıklarıyla ilgili haberler yapan bir gazetecinin Ergenekon'dan içeri alınması karşısında minicik bir şüphe duyar yahu. Bir ressam dolandırıcılıktan içeri alındığında tabii ki memlekette sanat düşmanlığı yapılıyor diye feveran edilmez. Ama Ergenekon'un açıklarını haber yapan bir gazetecinin Ergenekon'dan içeri alınması durumunda basın özgürlüğü elden gidiyor denir. Haykırılamıyorsa en azından minicik de olsa bir şüphe belirtilir. Fısıltıyla da olsa bir acaba denir. Bu da yapılamıyorsa en azından susulur ve çakma çinmalı argümanlarla gülünç duruma düşülmez. Ahmet Hakan niye şaşırıyor ki? Bu gazeteci üslubunun bunlara kimden miras kaldığını bilmiyor mu? Bugün Türkiye'de herkesi küçümseyen, sürekli aşağılayan, her şeyi bildiğini sanan ve hep haklı olduğunu düşünen kibirli bir gazeteci yazar grubu var. Bunların demokrasi, özgürlük, Kürt açılımı, resmi tarih, Ergenekon, balyoz ve benzeri konularda kafalarında bir şablonları var. Buna karşı çıkanlara akla gelmeyecek ithamlarda bulunuyorlar. İyi eğitimli, entelektüel, batıyı görmüş, batıda yaşamış, üniversitelerde ders veren bunlar, bu kaba üslubu bakın kimden miras aldılar. Refik Halit Karay, Refik Cevat Ulunay, Cenap Şahabettin, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Mevlanzade Rıfat, Abdullah Cevdet, Ömer Feyzi, Ali Kemal. Hepsi devrin önemli gazetecileri, yazarlarıydı. Hepsi iyi yetişmiş Osmanlı münevveriydi. Birkaç dil biliyor, üniversitede ders veriyorlardı. Hasta adam Osmanlı'nın iyileşmesi için hepsinin kafasında benzer kurtuluş reçeteleri vardı. Batının el vermesiyle ülkenin düzeleceğine inanmışlardı. Burunlarının dibine kadar sokulan, İstanbul'u Anadolu'yu işgal eden ve ettiren İngilizlere, emperyalist gözüyle bakanlara düşmandılar. Kuvayi Milliye'nin yok edilmesi için İngilizlere yalvardılar. Bunun nedeni Ankara hükümetinin kafalarındaki kurtuluş şablonuna uygun hareket etmemesiydi. Onlar yüzünden İngilizlerin Osmanlı'ya kızıp ülkeyi kurtaramayacağını düşünüyorlardı. Yani aynı bugün olduğu gibi. Örneğin dün işçi sınıfının kurtuluşu için mücadele veren bir eski solcu, gün geldi şimdi zamanı mı diye eylem yapan tekel işçilerine kızdı. Çünkü tekel işçisinin mücadelesi bu köşe yazarının kafasındaki teoriye uymuyordu. Arkasından bildik itham geldi. Bu işçiler Ergenekoncuların oyununa geliyor. Kafa bildik o kafa, hiç değişmiyorlar aslında. Hürriyet gazetesinin haberine göre Star gazetesi Ankara temsilcisi Şamil Tayyar bir televizyon programına çıkıp bilgisayarımda bulunan bir mektubu okumuştu. Demek soruşturma böyle yürütülüyordu. Bilgisayarımdaki özel bir mektubum televizyon ekranlarından okunuyordu. Tek başına bu bile hukukun ne hale getirildiğinin göstergesi değil mi? Alıştırdılar artık. Peki neydi bu mektup? Madem özel yetkili gazeteci Şamil Tayyar mektubun bir bölümünü okumuştu, ben de tamamını yazayım. Mektubu CHP İletişim Koordinatörü Baki Özilhan'a yazıp göndermiştim. Baki ağabeyle 25 yıldır tanışırız. Halk TV'yi almak istediğimi biliyordu. Neden bu işe kalkıştığımı yazmıştım, şöyle demiştim. Baki ağabey, 2011 seçimlerine aylar kaldı. Hepimiz aynı siyasi değerlendirmeyi yapıyoruz. Bu seçimler Cumhuriyet kazanımlarının korunması için çok önemli. Bu seçimlerde CHP'ye çok iş düşüyor. Bu değerlendirmeyi uzatmaya gerek yok biliyorsunuz. 2011 seçimlerinde güçlü bir medya desteği de CHP için elzemdir. Güçlü medya demek inandırıcı medya demektir. Güçlü medya demek etkili güvenilir medya demektir. Güçlü medya kamuoyunun takdir ettiği insanlara yer veren, yazılarını okutan, söylediklerini dinleten demektir. Güçlü medya var mı? Maalesef yok. Korkarım size gelen bilgiler de gösteriyordur ki artık tarafsız olan medya grupları da bertaraf olmamak için iktidarı desteklemeye başladı. Yazarlar başlarına Bekir Coşkun'unki gibi bir işten atılma belası gelmemesi için suskun. Televizyonlar iktidara muhalif olanları ekrana çıkarmamaya başladı. Kimi gazeteci yazar televizyoncu ise kurnazlık edip döndü, dönek oldu. Evet, 2011 seçimlerine medya bu halde girecekken CHP ne yapmaktadır? Bakınız, bir gerçeğin altını çizmeliyiz. Halk TV ihtiyacı karşılayamamaktadır. Halk TV'nin önümüzdeki günlerde etkili olacağı umudu kimsede yoktur. Baki ağabey, bildiğiniz gibi Sayın Kılıçdaroğlu'na bu tespitleri yapıp Halk TV'ye talip olduğumuzu açıkladım. Kuşkusuz bu işi tek başına yapacak değilim. Bu bir ekip işi ve ekibimiz hazırdır. Bugün medyada sesi kısılmış, işten atılmış yığınla yurtsever, aydın, gazeteci, yazar arkadaş var. Daha ayrıntılı yazmam gerekirse haber merkezinde Murat Ongun, Ahu Özyurt, Hakan Aygün, Murat İde, Özlem Gürses, Serdar Akinan gibi isimleri görevlendirirken ekran önünde program yapmak için şu arkadaşlar bizlerle olacaktır. Ruhat Mengi, Mehmet Tezkan, Mustafa Mutlu, Nilgün Cerrahoğlu, Oray Eğin, Sedat Ergin, Nihat Genç, Emin Çölaşan, Mine Kırıkkanat, Şükran Soner, Yazgülü Aldoğan, Çiğdem Toker, Özlem Çelik, Orhan Bursalı, Nuray Mert, Pınar Türenç ve diğerleri. Evet, bu güvenilir saygın gazetecilerle ekrana çıkacağız, gerçek habercilerle haber sunacağız, gündemi takip eden değil gündemi yaratan bir yayın organı olacağız, cesur olacağız, kimseye hakaret etmeyeceğiz, sadece haber vereceğiz, herkesin konuşmasının ortamını sağlayacağız, solun sola propaganda ettiği bir yayın organı olmayacağız. Halkı kazanmaya çalışacağız, oyunları bozacağız, haberciliğin nasıl yapılacağını göstereceğiz, saygın olacağız. Baki ağabey, benim üne şöhrete paraya pula ihtiyacım yok. Bizleri sizler yetiştirdiniz, bu ülkeyi sahipsiz bırakamayız. Ben elimi taşın altına koyuyorum, bunun sonucunda başıma her türlü çorabı da örebilirler, bunun bilincindeyim. Ama ben aydın sorumluluğu gereği tarihsel görevimi yaptığıma inanıyorum. Dün de öyle davrandım, inandıklarımı, doğru bildiklerimi yazdım. Bugün de öyle yapıyorum, yarın da öyle yapacağımı biliyorsunuz. Baki ağabey, biz Halk TV'ye talibiz. CHP TV'yi bize devretmelidir. Dünyanın hiçbir yerinde parti organları kamuoyunda etkili olamamıştır. İyi niyetli çabalara rağmen Halk TV ölü doğmuştur. Onu diriltecek olan biz gazetecileriz. Sizden istediğim bu meselenin olup olmayacağının kısa zamanda aydınlığa kavuşmasıdır. Bürokratik işlemlerle iş uzarsa zaman kaybederiz. En kısa zamanda CHP ekibiyle yan yana gelmeliyiz. Neyi ne zaman nasıl yaparız konuşmalıyız. Biz hazırız, saygılarımla. Soner Yalçın, 27 Eylül 2010. Not: Baki ağabey, bu yazdıklarımı Sayın Kılıçdaroğlu'na da okutabilirsiniz. İşte mektup bu. İşin doğrusu da buydu. Soner Yalçın Halk TV ya da bir başka kanal alıp habercilik yapmaması için zindana atıldı. Kimi medya bu mektubu başına çorap örüleceğini biliyormuş diye haber yaparak bana acıdı. Bakınız, insan korkar ama korka korka gerçeğin yanında durur, hakikati haykırır. Bu onun insan olmakta ısrar ettiğini gösterir. Bir TV kurmaya kalkışacaksınız ve başınıza çorap örmeyecekler. Olur mu öyle bir şey? Burada cemaat var, burada AKP var. Türkiye siyasi iklimini bilmemektir bunun aksi durumu. Tuncay Özkan, Mehmet Haberal, Mustafa Özbek, Doğu Perinçek TV sahibiydi. Ne oldu? Hepsi Silivri'ye atıldı. Gürbüz Çapan, Cumhuriyet TV'yi kuracak diye zindana sokuldu. Şimdi de ben. Ama biliyorum ki yarın yine biri çıkacaktır. Yine kolları sıvayıp TV kurmaya çalışacaktır. Gerçeği öldüremezsiniz. Bu ülkenin özgür düşünceye ihtiyacı var. Düşünme izne tabi tutulamaz. Dönelim tekrar gazete okuma çilesine. Düşünce namusuna sahip Cüneyt Ülsever'in Hürriyet'teki makalesi Cengiz Çandar'ın bitmek tükenmek bilmeyen kişisel tiksindirici düşmanlığını her platformda nasıl sürdürdüğü üzerineydi. 18 Şubat Cuma günü ABD İstanbul Konsolosluğu'ndan 10 gün önce yapılmış bir davet üzerine ABD Büyükelçisi Francis Joseph Ricciardone'nin davetlisi olarak 6 gazeteci bir toplantıya katıldık. 1. Bay Ricciardone toplantıda söylediklerinin off the record kalmasını istediği için bu yazıda onun sözlerine doğrudan yer vermeyeceğim. 2. Ancak açıkça sordum ve açık cevap aldım. Toplantının kendisi gizli değildi. Zaten olamazdı. 3. Ayrıca toplantıya katılan gazetecilerin hiçbirisi sarf ettikleri sözler için off the record demedi. Bu yazı bu 3 saptama çerçevesinde yazılmıştır. Toplantıya katılan gazeteciler Abdülhamit Bilici, Zaman, Amberin Zaman, Habertürk, Sami Kohen Milliyet, Cengiz Çandar Radikal, Mehmet Barla Sabah ve ben idik. ABD'li ev sahipleri ise haliyle Büyükelçi Richard One, İstanbul Başkonsolosu Scott Frederick Kilner ve diğer birkaç ABD'li yetkiliden oluşuyordu. Hatırlatayım, davet Oda TV baskını olmadan önce çıkarılmıştı. Ancak Büyükelçi Soner Yalçın ve arkadaşları hakkında iki gündür sarf ettiği sözleri nasıl yorumladığımızı sorarak toplantıyı açtı. Aramızda hükümeti açıktan destekleyen üç arkadaştan bizim grupta olanı, Cengiz Çandar, Soner Yalçın diyor bunu, anında topa girdi ve çok uzun bir tiratla Büyükelçi'nin Oda TV baskını konusunda konuşarak büyük hata yaptığını söyledi. Büyükelçi iç işlerimize karışmıştı, ayrıca zamanlaması da yanlıştı. Kişisel duygularını konuşmasının en başında "I am appalled" yani sükutu hayale uğratmak, yeyse dehşete düşürmek cümlesini kurarak beyan etti. Ben de arkadaşım Büyükelçi'ye haddini bildiren tavrından dolayı dehşete düştüm. Herhalde bir hükümet temsilcisi toplantıda olsaydı çok daha dikkatli olurdu. Bu arkadaşa göre Soner Yalçın'ın tutuklanması gazeteci olduğu için değil, gizli örgüt üyesi olduğu için gerçekleşmişti. Konunun basın özgürlüğü ile alakası yoktu. Baskın sırasındaki hukuki yanlışlar gereksiz genellemeler idi. Hükümet yanlısı gazetede çalışan genç arkadaş Abdülhamit Bilici, Soner Yalçın'ın notu, benzer görüşlerini çok daha dikkatli ve nazik sözler ile ifade etti. Diğer hükümet yanlısı tecrübeli ağabeyimiz, yani Mehmet Barlas, Soner Yalçın'ın notu, ise hiç ağzını açmayarak ne şiş yansın ne kebap politikası güttü. Öbür üç kişi ise baskının hukuken vahim hatalar ile dolu olduğunu, hatta Türk kanunlarına ters düşen bir sürü nitelik taşıdığını, tüm yaşananların basın özgürlüğüne açık darbe olduğunu, evrensel özgürlüklerin ihlali konusunda yapılacak uyarıların iç işlerine karışmak olmadığını vurguladı. Toplantı sırasında ortaya çıktı ki hükümetin iki ilgili üyesi de Oda TV baskınının somut nedenini anlamamıştı. Evet, Cengiz Çandar şaşırtan davranış içinde değil. Peki, toplantıda suskun kalan Mehmet Barlas makalelerinde de Oda TV ve benim üzerimde şüphe duyulmasını isteyen yazılar kaleme aldı. Aslında Barlas için artık yazılacak sözcük kalmadı. Hepsi edildi, yazıldı. Apayrı incelenmesi gereken bir medya figürü. Barlas aslında derinliği olmayan, tehlike barındırmayan konuları kaleme alır. Gazetecilik heyecanı yoktur. Gazetecilik uyuşturucu bağımlılığı gibidir. Haber gelince duramazsınız. Ucunda ne olursa olsun mutlaka yazarsınız. Çünkü onun mutluluğunun hayatta başka karşılığı yoktur. Barlas hep durmuştur, idare etmiştir, susmuştur. İşin doğrusu babası tarafından bu mesleğe konulmuş mesleksiz biridir. Bu kalem ondur, iflah olmaz dönektir. 1960-70'lerde sol rüzgar esince solcudur. 1980'lerde neoliberal özel havasına kaptırır kendini. Aslında hiç kendini kaptırmaz. Her adımını dengeleri ve kişisel çıkarını gözeterek atar. Komünizm gelecekse onu da biz getiririz diyen Nevzat Tandoğan gibi isimlerin mutlak destekçisidir. Nevzat Tandoğan gider, yerini Recep Tayyip Erdoğan alır. Onun için değişmez. Ve aslında Mehmet Barlas diye biri yoktur. Varmış gibi yapıyoruz hepimiz. Duygulanmıyor, hissetmiyor, hep plan yapıyor, stratejisine uygun yazıyor, konuşuyor. Dünyaya, olaylara hep iktidarın, gücün, efendilerin perspektifinden bakıyor. Oda TV'deki arkadaşlar basın açıklaması yapmışlardı. Milliyet'ten okudum. Demek arkadaşlar çalışmaya hızla devam ediyorlardı. Ne güzel. Basın açıklamalarında bile gazetecilik yapıyorlardı. Virüsün peşindeydiler. İncelemede anlaşıldığı üzere klasör 28 Eylül 2010 saat 11.54'te yaratılmış ve aynı anda silinmiştir. Bilgisayarda bulunan otomatik oluşturulmuş bir klasördür. Gene aynı klasör 20 Aralık 2010 saat 9.46.33'te yeniden yaratılıp içindeki dokümanla birlikte aynı anda yeniden silinmiştir. Kullanıcının böyle bir klasöre erişimi kesinlikle mümkün değildir. Bu klasörün ve içindeki dokümanların yaratılıp silinmesi aynı anda olduğundan kullanıcının müdahale etme gibi bir şansı da bulunmamaktadır. Böyle bir klasör ve dosyanın yaratılma işlemi ancak dışarıdan Troyan tipi casus programların makineye izinsiz girmesiyle mümkündür. Nitekim suçlamaya dayanak olan belgelerde herhangi bir imza ya da dosya adresi, dolayısıyla arkadaşlarımıza ait olduğunu belirten herhangi bir işaret de bulunmamaktadır. Bu lehte kanıtlar mahkemeye sunulmuşsa da nöbetçi hakim bunun teknik bir konu olduğunu ve kanıtların karara itirazla kullanılabileceğini söyleyerek arkadaşlarımızın tutuklanmasına karar vermiştir. Dolayısıyla Oda TV olarak tam bir dijital terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Bu tür tertiplere artık şaşırmıyoruz. Melih Aşık Milliyet'teki köşesinde olayın hukuki yönünün gözden kaçmaması gerektiğinin altını çizmişti. İdare hukuku profesörü Ülkü Azrak'ın Oda TV baskını ile ilgili değerlendirmesine yer vermişti. Oda TV'ye uygulanan işlem anayasanın basın araçlarının korunması başlığını taşıyan 30. maddesine açıkça aykırı ve bu nedenle suç oluşturan bir işlemdir. Bu maddeye göre kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basın evi ve eklentileri ile basın araçları suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsaade edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz. Arkadaşım Tuğçe Tatari'nin akşamdaki yazısını sanki yanıma gelmiş de sohbet ediyoruz gibi okudum. İyi geldi. Bu soylu duruluğu seviyorum. Çok tuhaf yazılar okumakla meşgulüm. Her gün daha da tuhaflaşan yeni yeni yazılar. Bir adamdan bahsediliyor ama o adam benim tanıdığım adam değil. Oysa onu anlatanlardan, savunan veya eleştirenlerden çok daha iyi tanıyorum ben o adamı. Hepiniz gibi uzaktan takip ettiğim, kitaplarını okuduğum, hayran olduğum bir gazeteciydi o. Yıllar önce çok eğlenceli bir Bodrum akşamında tanıdığım ve sonrasında hayatımın en renkli günlerini beraber geçirdiğim vazgeçilmez dostlarımdan biri oldu o adam. Oysa okuduklarıma göre terörist o, karanlık, bölücü, yıkıcı, darbeci, ayrıca birilerinin adamı. Hay Allah'ım, bir yanlışlık olmalı. Bahsedilen Soner'le benim tanıdığım Soner aynı kişi olamaz. En iyisi beraber aydınlanalım. Ben size dostum olan Soner Yalçın'ı anlatayım. Keskin bir zeka, yüksek espri anlayışı, büyük bilgi birikimi ve sağlam bir dost. Tüm bunların yanında gerçekten eğlenceli biri. Her telefon konuşmamızda, bana bak bunlar artık seni kaç koldan dinliyorlarsa sesin bayağı uzaktan geliyor diyordum. Bu sözlerim üzerine aman telefonda konuşmayalım bunları diye bir yanıt almadım. Hep gülüyorduk. Ya ben ona ya o bana dur o zaman dinleyen çocukların da hayatı renklensin. Sana komik bir şey anlatacağım gibi cümlelerle devam ediyorduk konuşmaya. Şimdi siz söyleyin bana ben kendime mi inanacağım yoksa iddialara mı? Şu an içinde bulunduğu durumda arkadaşım için acaba sağlığını kaybeder mi endişesinden başka hiçbir endişe taşımamaktayım. Aslında pek gazete okuyan biri değilimdir. Gazetelere sadece hızla bakarım. Kitap kuşağına dahil sayarım kendimi. İnsan gazete okuyarak aydınlanmaz, havadis alır. Gazetecilerin çok önemsenmesi, hele hele sık sık televizyonlara çıkıp ahkam kesmeleri, yorumlar yapmaları az gelişmiş toplumlara özgüdür. Asıl olan kitaptır, asıl olan bilgiyi analiz edecek entelektüelliktir. Neyse bu ayrı bir makale konusu. Bu kadar gevezenin olduğu medyada otosansür, sansür vahim bir hal aldı artık. Hürriyete sansürü mü yazsam? Düşünceye, bilgiye düşmanlığın adıdır sansür. Toplumsal dönüşümlerin hız kazandığı dönemlerde sansür de hız kazanır. Çünkü düşüncenin maddi bir güce dönüşmesinden korkarlar. Bu süreçte sansürcüler zorbalık, şiddet ve baskıdan güç alırlar. Aslında sansürün varlığı günümüze kadar ulaşmıştır. Sadece biçim ve görünümü değişmiştir. Örneğin sansürcü sadece korkutup sindirmez, satın da alır. Biliniz ki nerede bir sansür varsa orada jurnalcilik ve ispiyonculuk da vardır. Merkezi otorite güçlendikçe muhbir kullanımı ve muhbir sayısı da artmaktadır. Günümüz medyasında hızla sosyal bir felaket haline dönüşen bazı muhbir köşe yazarlarının, bazı yazarları gazetecileri siyasal iktidara, patrona, savcıya, polise ispiyonlamasının altında kişilik zafiyeti yatar. Bu ispiyon sosyolojisi araştırılması gereken konulardan biridir. Yok, bu konu ağır gelir şimdi gazeteye, yanlış anlayabilirler. Hürriyete ne yazmalıydım? Aslında hem yaşadıklarımı yazmalıyım hem de yazmamalıyım. Görüyor musunuz? Yıl 2011. Yazmak için hep dengeleri gözetmek zorunda kalıyorsunuz. Kendiniz için değil, 3 milyar dolara yakın mali borç çıkarılan patronunuzu düşünüyorsunuz. Ne ülke olduk, sözümüzü saklayarak yazacağız işte. Peki öyle olsun. Ve evet, yazacağım konuyu buldum. Niye cezaevinde olduğumu yazacağım. Hücreme çekildim. Aldım elime kalemi, yazmaya başladım. Daktilo'dan bilgisayara geçen kuşağın gazetecisiyim ben. Ama şimdi kaleme geri dönüş yaptım. Cezaevinde daktilo bilgisayar yasak. Elle yazıyorum. Konum Ütopya. Ütopya, insanın yeryüzünde bir cennet hayatı oluşturma çabasıdır, düşseldir, daha iyiye, güzele ulaşma isteğidir. Platon'un devleti belki Batı edebiyatında ütopya türüne ilk örnek sayılabilir. Ancak yeni çağ Avrupa'sında ütopyalara daha çok tanık oluruz. Türkiye'nin ütopya kavramıyla tanışması 19. yüzyılın ortalarına denk geldi. 150 yıllık bir geçmişe sahip Türk ütopyası genel anlamda siyasi rüyayla başlar. Bu süreç aynı zamanda Türkiye toplumunun çağdaşlaşma ve modernleşmesinin başlangıcıdır. İnsanın insan üzerindeki baskısı arttıkça hep yeni alternatif bir toplum projesi, ütopya anlayışı doğdu. Ütopyalar aslında toplumsal çelişkilere dikkat çeken ilk eleştirel metinlerdi, manifestolardı. Ütopyanın veya Utopia, yazarı Thomas More bir politikacıydı, başbakanlık yaptı. İngiltere başbakanı olmasına rağmen bu eseriyle ezilenlerin ve özellikle de köylülerin içinde bulunduğu yoksulluğa dikkat çekti. Ancak Ütopya zengin çevrelerin tepkisini çekti. More gözden düşürüldü ve idam edildi. Ütopyalar yerleşik iktidarları hep korkuttu. Haydi geç saate kadar yazıya çalıştım, bitirdim. Umarım beğenilir. Yoruldum, kafamı yastığa koydum. Evet, ağzıyla konuşanları susturabilirsiniz. Ama yürekte gelen sesi kim bastırabilir ki? Yaşasın Ütopya. Ütopya hiç bitmez. Bitmeyecektir. 19. ayrımın sonu. Sayfa 218.